Ayrım 27.
Sayfa numarası 264. Kalabalığa girmesine karşın telaşı, korkusu bitmemişti. Kendinden geçmiş, kalabalığı yararak, insanları sağlayarak, sollayarak ortada dönüp duruyordu. Arkasından gelen Dursun Kemal'e soluğu kesilerek, "Git caminin köşesine, iskelenin oraya, polisler Hüseyin Huri beni arıyorlar mı, bekliyor, gözlüyorlar mı?" dedi. "Çabuk, ben burada Sebil'in köşesindeyim, seni beklerim." Dursun Kemal bir koşuda caminin ön avlusuna geçti, geçer geçmez de 5 tane polisle karşılaştı. Oradan hemen polislere gözükmeden kemerin altına vurdu, kalabalığın ayakları altına alt basamağa oturdu, bir süre orada silmiş kaldı. Polislerin yürüyüp yemiş iskelesine doğru gittiğini anlayınca ayağa kalktı. Yemiş iskelesine doğru tetikte yürüdü. Polisler sırtlarını dönmüşler, un kapanına doğru koşuyorlardı. Yemiş iskelesinde gene geçen seferki polisler orada tahta iskelenin ucunda duruyorlar. Gene o polis durmadan götünü kaşıyor, ötekisi habire denize tükürüyordu. Un kapanı geçidinin altından gene 2 polis koptu, koşarak bu yana geliyorlardı. Dursun Kemal sağına dönünce 2 kapkara göz, kalın kaş, kalın dudaklarla karşılaştı. Hüseyin Huri durmuş orada alaycı, küçümseyen ona bakıyordu. Mısır Çarşısı'nın büyük kapısına yöneldi. Tam Hüseyin Huri çelik kana benzeyen bir kara göz ışıl ışıl orada ona tepeden aşağılayan alaycı bakıyordu. Dursun Kemal şaşırdı. Nereye gitse, nereye baksa karşısında Hüseyin Huri, Hüseyin Huri'nin yanında polisler koşuşturuyorlardı. Hüseyin Huri onu yemiş iskelesinin önünde yakaladı, denize tükürüyordu bütün polisler. Hüseyin Huri de. Hüseyin Huri hem denize tükürüyor hem de Dursun Kemal'in yakasına yapışmış, "Ananı sen öldürdün, sen!" diye bağırıyor, polisleri gösteriyordu. "Zühre Paşalı'yı Zeynel öldürmedi, baban da öldürmedi. Orospuluk yaparken ananı yakaladın da sen öldürdün, sen!" Hüseyin Huri'nin elinden yakasını kurtardı. Caddeyi bir anda karşıya geçip Süleymaniye yokuşunu tırmandı. Çamurlu, pis kokan, çamurların içinde küçük çocukların oynadığı eski dar sokaklara saptı. Her sokak başını polisler Hüseyin Huri tutmuştu. Oralardan çavdı, aşağıya kapalı çarşının kapısına Mahmut Paşa'ya vurdu. Mahmut Paşa'da da 1001 ayaktı. İnsan, öteberi, giyitler, renk renk naylon kaplar, cam işleri, alüminyum ev öteberileri, kaldırımlar boyunca serilmiş cins cins ayakkabılar. Kalabalığın içine daldı, ortasında gitti. Zeynel Çelik, Sebil'in taşına oturmuş gazete okuyordu. Bütün gazeteleri almış yanına, taşın üstüne, para dolu 3 büyük çizgili torbasının yanına koymuştu. Gazetelerin hepsinde büyük, parmak kadar harflerle vur emri yazıyordu. Zeynel nerede görülürse dur ihtarı verilmeden kurşun yağmuruna tutulacaktı. Zeynel'in gazetede her vur emrini gördükçe sırtının tüyleri diken diken oluyordu. Bir gazetede de polisin Zeynel Çelik'in izinde olduğu yazılıyordu. Polis gangsterin izini bulmuştu. Gangster 3 gecedir öldürdüğü sevgilisi Zühre Paşalı'nın sokağının yöresinde sabaha kadar durmadan koşarak elinde çıplak tabanca öldürülen sevgilisinin 11 yaşındaki oğlu da arkasında dolanıp duruyordu. Bunu bütün sokak halkı görmüştü. Katilin aradığı bir şey olacaktı. Bundan sonra başka bir gazetede onunla Zühre Paşalı'nın ilişkilerinin hikayesini sayfa sayfa yazıyordu. Gazetenin 1. sayfası Zühre Paşalı'nın boy boy fotoğraflarıyla süslenmişti. Bir de nikah resimleri vardı karı kocanın. Dursun Kemal Alceylan'ın babası gözlerini ardına kadar açmış, terli bir deli bakışla boynunu uzatmış, kolundaki ak gelinlik içindeki tombul kızdan kaçacakmış gibi bakıyordu korkuyla. "Bu adam insanı öldürür," diye geçirdi içinden Zeynel. Zeynel Çelik'in bıyıklı fotoğrafı ise bütün gazeteleri renk renk süslüyordu. Yalnız 2 gazetede, birisinde Zeynel Çelik elinde uzun namlulu bir tabanca tutuyordu, kolunu uzatmış bir yere ateş eder gibiydi, ayaklarında parlak çizmeler, kilot pantolon, belinde kuşak, yakasında mendil, boynunda bir kırmızı kravat. Bu resimdeki adam o bıyıklı Zeynel Çelik'e hiç benzemiyordu. Bu gazetede apayrı Zühre Paşalı ile Zeynel'in aşk hikayesini en acıklı, insanı ağlatacak bir biçimde yazıyordu. Öteki gazete renkli değildi. Yazılar, fotoğraflar silikti. Oradaki resimde de ulu bir kayalığın önünde de eşkıyalar vardı ve Zeynel Çelik koşar koşar fişeklikler içinde mavzeri elinde okla gösteriliyordu. Buradaki resimde Zeynel'in bıyıkları yoktu. Gözleri hafif şaşıydı. Bu gazetede gangster Zeynel'in köydeki çocukluğunu, köyde büyüyüp de delikanlı olunca babasını vurana nasıl vurduğunu, sonra da o bölgenin en güzel kızını elinden tutup dağa nasıl kaçırdığını, ikisinin birden nasıl jandarmalarla çarpıştığını uzun uzun anlatıyor, sevgilisi vurulunca da Zeynel'in şehre indiğini, Burada Zühre Paşalı ile nasıl karşılaştığını, onu nasıl kocasından ayırdığını, Zühre Paşalı'nın bu dağ haydudunu nasıl eğittiğini, onu olağanüstü bir şehir gangsteri haline getirdiğini bir bir söylüyordu. O da 3 gündür Boğazlı gangsterin sokağın yöresinde döndüğünü, evde bıraktığı soygun paralarını almak için çılgıncasına sokağı kurşun yağmuruna tuttuğunu yazıyordu. Polis Zeynel Çelik'in izinde. Çember daralıyor, polis yakında gangsterin ölüsünü. Polis kimseye gangster hakkında en küçük bir haber sızdırmıyor. Zeynel Çelik dün gece Beyoğlu'nda gözüktü, gözükmesiyle tabancasını çekip ortadan kaybolması bir oldu. Zeynel Çelik bir şoförü yaraladı. Nişantaşı'nda 17 yaşındaki Nişantaşı güzelinin yolunu kesti. Kız yolunu kesenin Zeynel Çelik olduğunu anlayınca bayıldı. Bayılan kızı kaçırmak isteyen gangster polisleri görünce kaçtı. Menekşeliler korku içinde. Çocukluğunda gangstere kötülük edenler mahalleyi terk edip başka yerlere gidiyorlar. Gangster öldürülünceye kadar da Menekşe'ye gelmeyeceklerini söylüyorlar. Zeynel gazetenin burasını okurken kendi kendine gülümsedi. Vay alçaklar vay, vay korkaklar vay diye söylendi. Polis Zeynel Çelik çetesinden 3 kişiyi daha yakalamıştı. Bunlardan Üsküdar canavarı Şahin Zeynel Çelik'i anlatıyordu. Zeynel'in ne kadar kan içici, ne kadar kahraman, ele avuca sığmaz, safi yürek, bütün İstanbul'u en kötü yerlerine kadar tanıyan, her semtte bir sevgilisi olan, hiçbir zaman hiçbir kimse tarafından yakalanamayacak, attığını hiçbir zaman boşa atmayan, özellikle polis düşmanı, girdiği her evde saklanan, şeytan tüylü, yumuşak huylu, kızınca da anasını babasını öldüren, zaten kasabasında ilk olarak kız kardeşini sevgilisiyle birlikte öldürüp İstanbul'a gelmişti. Zühre Paşalı da onun yakın akrabası, belki teyzesinin kızıydı. Hep güleç yüzlü, karıncayı ezmez görünen, önüne gelen güzel kıza aşık olan birisi olduğunu. Polis bir de onu yakalamak için genç kızları tuzak olarak kullanacaktı. Zeynel de bu Zeynel Çelik'e hayran olmuştu. Uzun bıyıkları, Şahin gibi bakan gözleriyle heybetli bir şeydi bu Zeynel Çelik. Onu vuracaklar diye üzülüyordu. Bir süre onun ölümüne, vurulmasına, bir bölük polisin onu delik deşik edişine dalıp gitti. Dev gibi adam bağırarak, kanları yöreye fışkırarak kesilen bir çınar gibi Gülhane Parkı'nın çimenlerine seriliyordu. Niçin hep orada yakalıyorlardı Zeynel Çelik'i? Zeynel bunu bilmiyordu ama hiçbir zamanda bundan sonra bir daha Gülhane Parkı'na gitmeyecekti. Birden titredi. Ya yanlışlıkla Zeynel Çelik'le o bıyıklıyla kendisini karıştırıp vururlarsa, Gülhane Parkı'nda kıstırıp delik deşik ederlerse? Ayağı fırladı, para torbalarını kaptı, kalabalığın arasına karıştı. Ödü patladı korkudan, Sebil'e döndü. Bir şeyler çok kötü bir şeyler oluyordu. Şu anda Zeynel Çelik'i kendisini çevirmişlerdi. Dört dönüyordu Sebil'in önündeki kaldırımda. Aklı başından gitmiş, gözleri pörtlemiş, eli koltuğundaki tabancasında dört bir yandan üstüne yağacak kurşunları bekliyordu. Bu sırada Dursun Kemal Alcaylan koşarak soluk soluğa geldi. Hüseyin Huri dedi, polisler her yan polis dolu. Bütün her yeri sarmışlar, tabancalarını çekmişler, öldürüyorlar. Zeynel fırladı. Arkasından da Dursun Kemal, kemerin altını koşarak geçtiler. Dursun Kemal dur diye bağırdı. Dur, orada işte Hüseyin Huri polisler. Zeynel'in koluna asıldı, geriye koştular, Sümer Bank'ın köşesine geldiler. Dursun Kemal gene Zeynel'in koluna asıldı, titreyerek bak oradalar. Büyük postanenin önüne çavdılar, orası zımbazınk, radyo, teyp, ıvır zıvır, poster, kart, zarf, kağıt, kalem, ayakkabı, baston, renkli naylon çiçek, portakal, muz, elma satıcılarıyla doluydu. Kalabalığı yardılar. Dursun Kemal gene ileride köşe başını tutmuş Hüseyin Uğur ile polisleri gösterdi. Oradan postanenin karşısından emniyet müdürlüğünün önüne vurdular. Dehşet bir polis kalabalığıyla karşılaştılar. Burada Hüseyin Uğur'u göremedi Dursun Kemal. Polis kalabalığını yarıp emin önüne geçtiler. İskelenin önünden denize vardılar. Burada gene karşılarına polisler çıktı. Yüz geri ettiler. Çember gittikçe daralıyor. Nereye gitseler karşılarına polisler çıkıyordu. Kapana kısılmışlar, polis çemberini bir türlü aşamıyorlar, ortada bir hortuma tutulmuşlar, dört dönüyorlardı. Kalabalık da gittikçe yörelerinden çekiliyor, seyreliyordu. Ortada dönüyorlar, polisler de sıkıştırıyorlardı. Kalabalık, gezginci satıcılar, gözbağcılar, büyücüler, reklamcılar da yavaş yavaş evlerine gidiyorlardı. Bunlar tek başlarına güvencesiz, çırılçıplak, ne yapacaklarını bilemez, başlarını boyunlarının içine çekmiş, üstlerine yağacak, kendilerini delişik deşik edecek kurşunlardan sakınarak, ellerine gelecek kurşunlara karşı yüzlerine siper etmişler, başlarını oradan oraya vuruyorlardı. Sonunda Dursun Kemal, O geçen seferki geçtiği tahtanın deliğini Zeynel'e gösterdi. Zeynel eğildi, delikten karşıya geçti. Burası bomboş, çamurlu bir alandı. Alanı dolanıp karşıya vardılar. Mısır çarşısının ardından yukarıya vurup Dursun Kemal'in çalıştığı eski hana geldiler. Hanın kapısından kendilerini içeriye dar atıp içerideki merdivenin basamağına, loşluğa oturdular. Pazar olduğundan handa kimse yoktu. Yalnız ileride çok yaşlı han kapıcısı uzun bir süpürgeyle yerleri süpürüyor, süpürerekten onlara doğru geliyordu. "Korkma Zeynel abi," dedi Dursun Kemal. "O var ya, odacı Halo Mısta'dır. Dünyada da ondan iyi adam yoktur. Şimdi bizi görsün, hemen çay yapar bize. O herkese çay yapar. Para vermeyenlerden, parası olmayanlardan da para almaz." Halo Mısto süpüre süpüre ta yanlarına kadar geldi. Kalın, kırçıl, gür, püskül püskül gözlerini örtmüş, kaşlarını kaldırınca onları gördü. Alıcı gözle bakınca Dursun Kemal'i tanıdı. Sevgiyle, sonra birden de yüzü acılaşarak, "Ne olursun oğlum, hiç göremedim seni birkaç gündür. Vah vah, başın sağ olsun. Demek ananı öldürdüler. Vah vah. İnsanın anası gibi var mı? Ana ölümü gibi zor gelen ölüm var mı? İnsan anasıyla bir kere daha ölür. Durun size çay yapayım." Zeynel, anası öldürülmüş, korkudan kendinin arkasına düşmüş, polislerce birlikte öldürülmeyi göze almış Dursun Kemal'e, var sevgisini gözlerine toplayarak baktı. Sonra da ona doğru uzanıp çocuğun saçlarını eli yanarak okşadı. Dursun Kemal'in bu sevgi karşısında gözleri yaşla doldu, Zeynel'e yaklaşıp onu bir iyice kucaklayıp sıktı. 18. Selim Balıkçı yatağında dönüp duruyor, demir karyola habire gıcırdıyordu. Öteden belli belirsiz denizin sesi geliyor, gece cikiliyor, Yeşilköy'e inen uçakların uğultusu bu sesleri arada bir karışıyordu. Sirkeci halkalı treni son seferini çoktan yapmıştı. Selim'in içindeki boşluk gittikçe büyüyordu. Bölük pörçük anılar bir geliyor bir gidiyorlardı. Dışarıda köpekler ürüşüyorlardı. "Öldüreceğim, onu bu sefer öldüreceğim." Selim Balıkçı durmadan yineliyordu. "Onu öldürmeyince olmaz." Bu sözleri günlerden beri balıkçı diline pelesenk etmiş, Halim Bey Veziroğlu'nu öldüreceğine kendini inandırmaya, kandırmaya çalışıyordu. Bu adam kötüydü, zalimdi, kan içici, yalancı, mendeburdu, kimseye bir iyiliği dokunmaz bir bencildi, hırsızların, kaçakçıların başıydı. Uzun yıllar İstanbul'un esrar, eroin, afyon kaçakçılığını o yönetmiş, türlü kaçakçılık yollarını, düzenlerini, biçimlerini o icat etmişti. İnsafsız, kimsenin gözünün yaşına bakmayan bir gaddar kişiydi. Bu gaddar adamın her yerde eli kolu vardı. Karşısına çıkan adamı babası kardeşi olsa da bağışlamaz, yok ederdi. Nice hanumanlar yıkmış, ocaklar söndürmüş, nice çocuğu öksüz bırakmıştı. Veziroğlu soyadını sonradan uydurmuştu. Ne Veziroğlu ne bir şeydi. Nereden geldiğini kimse bilmiyor, konuşmasından da nereli olduğu anlaşılmıyordu. Onun Beyoğlu'nda bir çete kurup kumar kulüplerinde fedai durduğunu, orada da gücünün yettiğinden haraç aldığını bilenler vardı. Sonra hapislere girdi çıktı. Bir güzelce bilendi. Sonra da İstanbul'un en büyük eroin imalatçısı Hayri Gülistan'ın kızını aldı. Ondan sonra ona "Allah yürü ya kulum" dedi. Partiler üstlük aldı, her partiye milyonlarca lira yardım etti. Partiler de iktidara geldiklerinde onun iyiliklerini yadsımadılar. Halim Bey Veziroğlu'nun adı İstanbul'da somut bir korku gibi 30 yıl dalgalandı. Çok para kazandı, çok para yitirdi. Günü geldi denizde milyonlar değerinde kaçak mal yüklü vapurlarını batırdı. Karada gene milyonlar yüklü kamyonlarını havaya uçurdu. Günü geldi karaya vurmuş ağzına kadar kaçak mal dolu Panama bandıralı koskocaman bir gemiyi bir otomobil fiyatına satın aldı. Marmara, Karadeniz kıyılarına polisten, jandarmadan, gangsterlerden çelik ağlar kurdu ve silah, viski, Amerikan sigarası, elektronik araçlar, yüklü gemiler kolaylıkla yüklerini gece karanlığında kıyılara büyük bir güvenlik altında boşalttılar. Şimdi ülkede her insanın belinde bir tabanca varsa bu yarı yarıya Halim Bey Veziroğlu yüzündendir. Ve köyler, evler, otomatik tabancalar, mitralyözlerle donatılmışsa bunu da Türkiye Cumhuriyeti Halim Bey Veziroğlu'na borçludur. Halim Bey Veziroğlu arasında bu bey sözcüğü olmadan adını ağzına almaz, beysiz adını kimsenin de ağzına aldırmaz. Halim Bey Veziroğlu'nun bu da sıkı kurallarından birisidir. Halim Bey Veziroğlu çok sıkı ellidir, bir kuruş için ölür gerektiğinde. Ama bazı da su gibi para harcar. Hele konuk ağırladığında artık onun para harcaması cömertliği bir delilik haline almıştır. Halime Veziroğlu'nu onun girdisini çıktısını olduğu gibi bütün İstanbul bilir. Bu bilgiler ona saygıyı daha da arttırır. O milyoner sosyete salonlarının baş konuğu ve en saygıdeğer kişisidir. Herkes ona, özellikle kadınlar, hayranlıkla bakarlar. Adı bu sosyete salonlarında her gün bir dedikoduya karışır. Öldüreceğim. Halim Bey Veziroğlu'nun en büyük özelliği adam seçmesi, adamları kendine bağlaması, kazancını yöresine, ilişkide bulunduğu kişilere eşitçesine pay etmesi, ilişkide bulunduğu büyük yetkili kişileri gözü gibi kayırması, onları saklaması, adlarını, ilişkilerini kimseye duyurmamasıdır. Halim Bey Veziroğlu'nun ilişkide bulunduğu yetkili kişilerin adını şimdiye kadar hiç kimse hiçbir yolla öğrenememiştir. Halim Bey Veziroğlu'nun bir sürü kolda çalışan bir sürü fabrikası, Adana'da bir, İzmir'de iki çiftliği, gemileri, türlü ortaklıkları vardır. Halim Bey Veziroğlu kaçakçılığı, öteki kötü işleri çoktan bırakmıştır. Bir gün bıçakla keser gibi o işleri kesti. Hiç kimse böylesi işleri bir anda bıçakla keser gibi kesemez ama Halim Bey Veziroğlu'dur bu, o keser. Belki Halim Bey Veziroğlu da öyle bizim sandığımız gibi birdenbire bu ilişkileri bıçakla keser gibi kesmemiştir de azar azar, yıllar yılı hazırlanarak, tüketerek, birdenbire, o da şaşarak kötü ilişkilerinin birdenbire bittiğini görüvermiştir. Yıllardan bu yana da arsa alımına hız vermiştir. Bu onun hobisidir. En büyük merakı, aşkı, kara sevdasıdır. Yıllar yılı bir yerde bir arsa görmesin, duymasın, hemen o arsaya göz açıp kapayıncaya kadar konu vermiştir. Bu adamı öldürmek, onun pis vücudunu şu dünyadan kaldırıp güzel dünyamızı arıtmak gerekir. Bir de çok genç kızlara meraklıdır Halim Bey Veziroğlu. O, yılda birçok kızın, 18-19 yaşında kızın, ne daha genç ne daha yaşlı olmalıdır kızlar, bekaretini alır. Şu darı dünyada bu kadar işler çevirmesine karşın Halim Bey Veziroğlu'nun tek büyük keyfi budur. Böyle bir insan için çok mu? Ve İstanbul şehri Halim Bey Veziroğlu'na bekaretini verecek kızlarla doludur. Ve Halim Bey Veziroğlu bu işte dünyanın en cömert adamıdır. Halim Bey Veziroğlu en az ayda bir kere otomobille karadan, teknesiyle denizden, boğazın her iki yakasında dolaşır, sevdiği bir yalı, boş arsa görürse ne pahasına olursa olsun satın alır. Ne kadar para isterlerse istesinler verir. Yok parayla vermediler, işte o zaman silahlar konuşur. Birisinde Halim Bey Veziroğlu Boğaz'da bir caminin avlusunu, avludaki çınar ağaçlarını sevdi de adamları onu cami avlusu sevdasından birkaç ay yalvararak ancak vazgeçirebildiler. Yoksa ne pahasına olursa olsun Halim Bey Allah demez, kitap demez caminin avlusunu alırdı. Parasıyla değil mi? İsterse camiyi de satın alırdı. Alsınlar paralarını onlar da, gitsinler camilerini kandilinin tepesine kursunlar. Daha görkemli olmaz mı? Böylelikle Halim Bey Veziroğlu, Boğaz'ın, adaların, Pendik'ten ötenin, Yakacık'ın, Yalova'nın, Kumburgaz'dan Tekirdağ'ına kadar olan yerlerin en güzellerini kapattı. Antalya, Marmaris, Bodrum'dan Karadeniz'e, Şile'ye, Akçakoca'ya, Amasra'ya kadar el uzatmadığı yer bırakmadı. Bugün 50 bine aldığı arsa 3 yıl sonra 10 milyona, yerine göre 30-40 milyona çıkıyordu. Ve Halim Bey de eski arsalarından küçük bir bölümünü okutuyor, ona karşılık başka arsalar alıyor, o arsalarda birkaç yıl sonra aldığının 1000 katına çıkıyordu. Öldüreceğim, öldüreceğim onu. Dünyayı almış. İsterse arsaları üstüne büyük şehirler kurabilir. O arsa benim. Yıllar önce oraya ben ağaç diktim. O neredeydi? Ben emek verdim. Vermezse arsamı, onu öldüreceğim. Ben o arsanın üstüne bir ev yapacağım. Bunu benden o istedi. Hem de orada, Çengelköy'de, çınarın altında dedi. Yolumu bekliyor benim. Vermezse arsamı Halim Bey Veziroğlu, öldüreceğim. Yeter. Yaşlandım. Vaktim geldi, geçti, gider. Yaşlandım. O da. O da mı? O öyle duruyor. Kadınlar yaşlanmaz. Taze çiçek gibi kalırlar. Deniz gibi kalırlar. Deniz yaşlanmaz. Gökyüzü, bulutlar, yıldızlar yaşlanmaz. İnsan yaşlanır, ölür. Öldüreceğim onu yarın. Öbürsü gün vermezse benim arsamı, ben Halim Bey Veziroğlu'nu tam alnının ortasından vuracağım. Bir küçücük çocuk, Zeynel, dağ gibi adamı vurup deviriyor da, ben nasıl öldüremem Halim Bey Veziroğlu'nu? Varsın gangsterlerin başı olsun, varsın tüm hükümet, polis onun elinde olsun. Ben onu öldürürüm vermezse arsamı. Ben onu keserim, doğrarım. Bir can değil mi? Ben de canımı koyarım arsamın yoluna. Vermezse arsamı Halim Bey Veziroğlu. Vermezse arsamı, vermezse o, kendi bilir. O bir sıkımlık alçak canını alırım onun. Yatağında üç kere sertçe döndü, dişlerini sıktı. Nedir be diye geçirdi içinden, belki de sesli konuştu. Nedir be bu adamın bana yaptığı? Kemikleri çatırdadı, dişini sıktı. Nedir be? Her yıl giderim bir torba parayla. Oo, bu kadar mı getirdiğin Sayın Selim Balıkçı? Bu kadar parayla sen değil benim arsamı, sen bu arsanın 3 metrekaresini alamazsın. Ben sana vermem demiyorum ki. Ama bu para yetmez ki. Geçen yıl mı? Geçen yıl yeterdi kardeşim. Ama bu yıl ne yazık bir yılda 28 katı attı arsalar. Ya kardeşim, ben nasıl veririm arsamı size bu fiyata? Üzgünüm efendim, Selim Beyciğim Balıkçı. Ne yazık, paranız o kadar az ki veremem. Yeter be. Suratı sarı, suratı uzamış, pis ölümcül sünger sarkmış, ölüm vurmuş damgasını yüzüne. Gözleri de ölü. Boğazlanıp kanı akıtılmış bir koyunun gözleri. Yeter be, öldüreceğim seni. Kurtaracağım senin zulmünden İstanbul'u. Öcünü alacağım söndürdüğün ocakların. Öldür, öldür, öldüreceğim. Boğazın korularını, koyaklarını, pınarlarını, kıyılardaki ulu çınarlarını, hepsini aldı Halim Bey Veziroğlu. Ağaçları kesecek, koyakları düzleyecek, korulukları hopur edip ağaçları köklerinden sökecek, kaynakları, çeşmeleri, pınarları kurutacak, bir yangın, bir ölüm yeli gibi İstanbul'da esen Halim Bey Veziroğlu daha da hışımlayarak esecek, 100-200 dairelik blok apartmanlar kuracak o güzelim boğazın koyaklarına, koruluklarına, kıyılarına. Satacak, satacak. Boğazın üstüne evlerden atılan çöpler örtecek. Haliç gibi kokan bir çamurdan bataklık olacak boğazda. Çok adamı var. Çok iyi korunur Halim Bey Veziroğlu. Vursalar da onu çoktan vururlardı ocaklarını söndürdükleri, yıllar yılı hapislerde süründürdükleri, gencecik kızlarının ırzına geçtikleri. Halim Bey Veziroğlu'na kimsecikler bir şey yapamaz. Şu dünyada insan olan onun kılına dokunamaz. Ağını germiştir o. Ulu bir örümcek gibi ona kötülük düşünen, daha düşüncesini kendi kendine söylemeden önce Halim Bey Veziroğlu'nun ağına düşer, çırpına çırpına orada, ortadaki o büyük örümcek ona dokunmadan onun gözlerinin önünde öyle kendi kendine can verir. Halim Bey Veziroğlu'nun yanına kolayca varılır. Vurulmasına o it vurulur ya, vurduktan sonra oradan nasıl çıkılıp kurtulunur? Belki kaçmanın da bir yolu bulunur. Yeter ki sen yüreğini sağlam tut, içini arıt. Onu vurabileceğine, kendini, özünü, yüreğini inandır. O ölmeden ben yaşayamam de kendine. O yaşadığı sürece ben ölmüşüm de kendine. Bunu da böylece bil.